Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlere programın hemen başında eğer bizleri daha önce seyrettiyseniz ve seviyorsanız hatırlatmamızı yapmak istiyoruz. Nedir o? YouTube algoritması gereği öne çıkmak için, bu sizlere daha fazla, daha iyi ulaşmak için sizlerden bir ricamız var. Bizi seyrediyorsanız, beğeniyorsanız lütfen bize bir şekilde ya yorumla, ya beğenerek, ya takip ederek, etmiyorsanız eğer kanalı takip ederek, abone olarak, arkadaşlarınıza bu linki göndererek, ya güzel konuşmuşlar, bak şu araç da geliyormuş falan filan dediğiniz konularda bizleri paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Böylece YouTube'un bu işte kaybettiren algoritmaları içerisinde öne çıkmamızı sağlayabilirsiniz diye teşekkür ediyoruz. Ve hemen sevgili Barış Rankaya dönüyorum. Sevgili Barış'ım, bugün gündemimiz yoğun. O yüzden ben hiç böyle fazla seni geyiğe tutmadan hızlı bir şekilde topa girelim istiyorum. Neler var bu hafta? Ekranda neler göreceğiz?
Yani bu hafta güzel haberlerimiz var, dediğin gibi elektrikli otomobillerden, batarya teknolojilerinden devam ediyoruz. Zaten gördüğüm kadarıyla izleyicilerimiz de bu tarz teknolojilere, özellikle Çin tarafındaki gelişmelere, onları görmeye, onları izlemeye, okumaya meraklılar, merak ediyorlar neler yaşandığını. O yüzden biz de tam gaz o taraftan devam ediyoruz. Çünkü hani Avrupa tarafında genel olarak günümüzde işte fabrika kapatma haberleri, şu tarz, küçülme haberleri gelirken Çin'den tam gaz yeni gelişmeler, Ar-Ge çalışmaları, yeni batarya teknolojileri haberleri gelmeye devam ediyor. Umarım artık Avrupa tarafından da bir toparlanma görürüz. Onlarda da bir hareket görmeye başlarız diyorum. Çünkü ne de olsa her zaman rekabet iyi. Şimdi yarın öbür gün Çinlilerin tek eline düşersek de hani bence büyük sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum bu tarafta.
Tekel her zaman sıkıntı. Şimdi dediğin çok doğru. Tekel her zaman sıkıntı. Kim ne olursa olsun, yani rekabet mutlaka tüketicinin işine yarayan bir konu doğal olarak. Yani şu an biz Çin tarafından mutlu, mesut bir şekilde indirimler yaptıran, daha çok geliştirmeye işte olanak veren bir yapıdan dolayı memnunuz. Fakat olur da işler değişirse, tek tekel onlar olursa, bu sefer de tabii sadece onların borusu ötmeye başlar. Onu da istemiyoruz. Yani biz böyle rekabet olsun, tatlı tatlı gitsin istiyoruz. Benim bugün dikkatimi çeken bir haber var. Hızlıca ona bir aslında değinmek isterim. Nissan'la ilgili bir gelişmeyi duydum bugün. İşte bir küçülmeye gideceği. Zaten işte 12 ila
14 hafta.
Evet, ay arasında. Pardon, 12 ay. Ila 14 evet. Ay içinde ya tamam ya devam diyeceğiz tarzında bir açıklaması. Hatta şu Netflix'te dizide galiba belgeseli de var ama ben izleyemedim. Carlos Ghosn, eski Nissan direktörü. Renault'un muydu yoksa Nissan'ın mıydı? Nissan'ın olması. Yani Nissan'ın eski CEO'su. Çok müthiş bir kaçışla İstanbul'dan da geçiyor hatta,
evet,
konu. Kaçışla kaçmıştı. Onun görevdeyken söylediği Honda ile bir işbirliği meseleleri var. Bir anlaşma yapmışlar. O zaman şey demiş ya, eğer bu bir işte işbirliği değilse sonunda gizli bir devralma tarzında bir çıkışı varmış vaktinde. Hı-hı. Onu bugün duydum tekrardan. Yani hazır bu zorluk devam ederken 12-14 ayda kurtardık. Renault'un da hisselerini düşürüyormuş falan.
Düşürüyor.
Hisselerini Nissan satıyormuş. Hani orası bayağı kaynayan kazan gibi görünüyor. Bütün bu gelişmelere rağmen enteresan, herhalde yakın zamanda Nissan'la ilgili çok konuşacağız. Honda ile birleşme olursa nasıl olur bilemiyorum ama yani kim kazanır, kim karlı çıkar veya nasıl olur. Hani ben sadece bunların konuşulmasının bile bir şirket için, hani bir otomotiv şirketi için, çünkü otomobil alırken işte biz Çinli otomobiller için ne diyoruz? Bu uzun süre duracak mı? Yani işte ya yarın bir gün giderse falan. Şimdi bütün bunları konuşurken birden diyorsun ki şirketten, yani resmi bir açıklama mıdır tam olarak da bilemedim. Ya da işte söylentiyle çıkmış ama hani gerçek bir konu mudur bilemedim ama bunu duymak bile, ben yani Nissan sahibi olsam derim ki ya bir dakika ya arkadaş, ne olacak, hayırdır yani, acaba alırsam araba patlar mı bende, ne olur ne olmaz falan diye düşünürüm yani, en iyisi. Çünkü Türkiye'de bile yani faaliyetini durdurduğunda bir marka, işte daha önce Chevrolet için böyle bir durum söz konusuydu. Hı-hı. Türkiye'de durdurunca herkes de bir soru işareti, Türkiye'de durdu. Yani arabayla ilgili destek belki durmuyor ama ister istemez bu bir şey. Bu bahsettiğin tüm dünyayla ilgili bir konu. O yüzden beni yani bir de Nissan gibi bir marka çok şaşırttı doğrusu. O yüzden çok merak ediyorum yakın gelecekte bizleri neler bekliyor. Bir de Carlos Ghosn tam da seyretme zamanı gelmiş gibi düşünüyorum. Bugünlerde seyretmeyi planlıyorum.
Evet, çok doğru. Ya güzel bir noktaya değindin aslında. Doğru, hani bu tarz ortaya atılan bir konu var. 12-14 ay gibi ciddi bir konu var. Yani baktığın zaman uzun vadeli bir konu değil. Yani doğrudan hani ya batacağız ya çıkacağız şeklinde, evet, açıklamaları var bu tarz. Yani ama şu da bir gerçek ki mesela işte Avrupa'da neyi konuşuyoruz? Volkswagen'in küçülmesinden konuşuyoruz. Evet. İşte diğer markaların Avrupa pazarının genel olarak küçülmesinden bahsediyoruz. Satışların azalmasından bahsediyoruz ama genel olarak ne diyoruz? Yani şimdi Almanya ekonomisi için Volkswagen çok büyük bir şey ifade ettiği için Almanya Volkswagen'i zaten hani batırmaz bir şekilde. Yani batması, evet, batmaya çok uzak bir şeydeler şu anda. Çok da bakma da. Küçülme bravo haberleri geliyor ama koskocaman bir üreticiden bahsediyoruz. Bir sürü fabrikası olan, dünya geneline yayılmış, sadece Almanya'da değil Çin'de orada burada fabrikalı olan bir yerden bahsediyoruz. Öyle 2-3 fabrika kapatınca tabii ki batmıyor koskoca
üretici, evet,
ama hani
evet,
o evrelere gelse bile mutlaka bir devlet müdahalesi olacaktır. Bir toparlanma dönemi olacaktır. Markalarda çalkantılı dönemler her zaman oluyor. Nissan tarafında da zaten baktığımızda hani hükümet zaten buna büyük oranda izin vermeyecektir. Eğer durumlar gerçekten çok kötüyse dediğin gibi Honda tarafında bir devralma yaşayabiliriz. Honda'nın işte Nissan'ı ikisi arasında bir birleşme görebiliriz ki büyük ihtimalle de hani böyle giderse öyle olacak gibi görünüyor. Evet. Dediğin gibi Renault tarafında zaten sürekli böyle son 2-3 yıldır hatta belki daha fazla sürekli bir Nissan tarafındaki hisselerini azaltma çabası var. Onlar da biliyorsun Renault, Nissan, Mitsubishi ittifak vardı ama hani böyle evet, sürekli artık bir hisselerini azaltma, hatta %40'ın altına düşmüş.
İmiş.
Evet, sürekli evet, de bir yavaş yavaş çekiyorlar böyle. El altından bir Renault tarafında da çekilme var bu tarafta. Aslında kötü gidişatı da bir yandan gösteriyor bu. Ama dediğim gibi hani işte Nissan ne olur batar mı? Burada Türkiye'de arabaları işte alırsam, Nissan sahibi olursam ne sıkıntı olur? Bence hani burada son tüketiciye yansıyacak şekilde bir sıkıntı tabii, ilerleyen süreçte dahi yaşanacağını düşünmüyorum. İşte en kötü dediğim gibi Honda tarafında bir birleşme olur. Nissan modelleri aynı şekilde satılmaya, işte hizmet evet, vermeye devam eder diye düşünüyorum ben de.
Güzel söyledin. Algı olarak aslında benim de kastım tabii şey değil yani. Çünkü aslında devam edelim. Mesela Chevrolet'ler sanki şu an servis desteği alamıyor mu? Alıyor. Ama insanlarda öyle bir algı oluyor ki ha bir dakika yani Nissan yok olacakmış gibi bir şey geliyor. O yüzden ben hani tabii bunu dünya çapında düşünce daha büyük bir etki olabilir gibi geldi. Bana böyle hakikaten kötü bir senaryoya benzettim. Düşünsene yani seneye bu zamanlar tabii öyle olmayacağını biliyoruz ama seneye bu zaman mesela Nissan abi yok kepenkleri indirdi falan yani çok gerçekten uzak bir zaman değil. Neyse konuşacak
çok şey var. Evet, konuşacak çok şey var. Şunu çok hani içimde kalmadan söyleyeyim.
Lütfen.
Yani Nissan gibi bir markanın Leaf modeliyle elektrikli araç piyasasına böyle ilk başlarda yön verip gerçekten bu pazara giriş yapması, giriş yapan ilk markalardan birisi olup elektrikli araç rekabetinde günümüzde 2024 yılında bu kadar adının esamesinin okunmaması gerçekten hani bence üzücü bir durum. Yani ilk başta bu kadar giriş yapıp da sonradan Ariya modeli var ama hani gördüğümüz kadarıyla elektrikli araçlarda ne bir merak eden var, ne satın almak isteyen var gibi gibi hani. Bir Türkiye'de e-power teknolojisi getirdiler ama aslında yani günümüzde elektrikli otomobillere geçerken insanlar neden hani e-power'ı tercih edeyim şeklinde bir evet, şey var. Çünkü neden? Elektrikli otomobillerin zaten Türkiye'de dahi vergi avantajı var. Aynı şekilde bakım masrafından yani bu e-power'da evet, elektrik motoru var, benzinli motor var, batarya var. Yani sen elektrikli araç alayım, işte benzinli motorun masraflarından, bakım masraflarından kaçayım derken aslında neden bunu tercih edesin gibi evet, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İşte bu durum hani Nissan tarafında biraz üzücü. Geldiği noktayı da biraz aslında az çok hani açıklıyor. Otomotiv dünyasında bu elektrikli araçlara geçişle beraber sıkıntılar nelerin çok ortaya evet, başladı. O yüzden bakalım dediğim gibi ilerleyen süreçte ne olacak göreceğiz bunu.
Çok enteresan, çok güzel söyledin. Peki ben de aslında daha konuşulurmuş böyle bakınca dediğin doğru. Evet. Ama çok teşekkür ederim. Peki şahane. O zaman hemen ilk haberimize geçelim. Hemen Çin yakasına uğrayalım madem öyle. Vay, sizi Çin severler. Hep bu adamları anlatıyorsunuz, ediyorsunuz falan diye. Tabii ki değil. Ne varsa onu konuşuyoruz. Bu adamlar geliştiriyor. Mercedes'le konuşuyoruz. Yani bir Alman tarafında konuşuyoruz. İşte Japon'da şimdi konuştuk. Şimdi de yine Çin'e gitmiş olalım. BYD'nin Denza N9'u ile ilgili bir haberimiz var. Evet. Etkileyici araba yapmayı biliyorlar bu adamlar. Nesi var bu arabanın? Neden konuşuyoruz efendim?
Evet, şimdi BYD'nin yüzü yani BYD'nin zaten dünyanın en büyük böyle elektrikli araç üreticisi olma yolunda böyle ilerliyor. Hatta satışlarda baktığımız zaman genel yeni enerjili araç olarak geçiyor da Çin'de. Buna plug-in hibritleri de katıyorlar. %100 elektrikleri de katıyorlar. O tarafta hani dünyanın önde gelen üreticilerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Zaten alt markaları da var. Denza da bunlardan bir tanesi. %100 elektrikli araç markası. İlk başta Mercedes ve BYD ortaklığında kurulmuştu ama çok kısa bir süre önce, daha öncesinde Mercedes kendi payını küçültmüştü, azaltmıştı. Çok kısa bir süre önce de payını tamamen BYD'ye sattı. Yani marka şu anda tamamen BYD'nin kontrolünde bir marka diyebiliriz. N9 isimli bir SUV, elektrikli SUV piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Daha önce tasarımı ortaya çıkmıştı, konuşmuştuk. Şimdi yavaş yavaş işte iç mekanı da ortaya çıkmaya başladı modelin. Gerçekten ilginç bir yaşam alanı var. Baktığımız zaman işte fotoğraflara ne görüyoruz? Ekranlarla bezeli olduğunu görüyoruz. Ben de haberimde böyle bir başlık atmıştım. Gerçekten hemen şöyle detaylara geçiş yapacak olursak. Dış tasarımı gördük zaten. Hani onu söyleyip uzatmak istemiyorum çok fazla. Evet. Büyük bir model, yani 5 metrenin uzunluğu, 5 metrenin üzerinde uzunluğa sahip, 3 metrenin üzerinde aks mesafesine sahip büyük bir araçtan bahsediyoruz. Plug-in hibrit ve %100 elektrikli olmak üzere iki farklı versiyon olacak. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Ama iç mekanda şöyle, yani BYD'nin Türkiye'ye gelen modellerinde de hani hep görüyoruz ya, işte Seal modeli olsun, Dolphin olsun, genelde benzer bir yerleşim görüyoruz. İşte bazı modellerde ekran konsola gömülü dijital gösterge ekranı, ortada döndürülebilir büyük tablet ekran. Ama işte az çok yerleşim, konsol kokpit yerleşimi benzer oluyor. Ama Denza N9'da biraz daha farklı, markanın kendi tasarım diline yakın farklı bir yerleşim görüyoruz. Biraz da hani premium tarafa, lüks tarafa oynadığı için bu model, bir de yani büyük bir SUV'den, aile için, geniş aileler için büyük bir SUV'den söz ettiğimiz için burada daha farklı, daha oturaklı bir tasarım söz konusu. Direksiyon, dört kollu direksiyon. Benim bu alanda beğenmediğim, hoşuma gitmeyen tek detay o oldu açıkçası. Neden? Çünkü birazcık böyle ticari araçlara benzer bir direksiyon tasarımı olmuş açıkçası. Evet. Yani böyle bir SUV'ye göre biraz kaba durmuş. Ama onun dışında genel yerleşim güzel. Baktığımız zaman premium araçlara gönderme yapan bir tasarım var burada. Nedir? İşte açık ve koyu renklerin kombinasyonu var. Ve bu kombinasyon ortada, konsolda ve kapı içlerinde uzanan ahşap malzemelerle, ahşap detaylarla çok güzel bir şekilde bölünmüş. Zaten hani bu şeyde de vardı. Honda biraz daha yüksek, işte nedir, makam aracı tarzında bir araç olduğu için BYD'nin kendi modeli. Onda da ahşap detaylar görüyorduk. Daha üst segment araçlarda böyle daha oturaklı durması açısından ahşap detaylar genel olarak kullanılıyor. Onun dışında ortada yine tablet ekran şeklinde kocaman böyle 17 inçlik, 17.3 inçlik büyük bir multimedya ekranımız var. Ama farklı olarak ne geliyor? Hemen burada öndeki yolcunun önünde de bir tane ekran kullanılmış. Yanlış bilmiyorsam 13.2 inçlik bir ekran. Burada tabii ki hani ne oluyor? Sen ortadaki multimedya ekranı ve dijital gösterge ekranı doğrudan işte sürücünün kontrolünde olsun. Ama ön yolcu da sıkılmasın. Kendi önündeki ekrandan işte video tarzı, işte YouTube içerikleri veya işte canlı yayın içerikleri gibi şeyleri izleyebilsin veya oyun oynayabilsin şeklinde böyle bir ekran kullanılmış. Ekranlar bununla da sınırlı değil. Arkada bu araç 3 sıra koltuklu yaşam alanına sahip. Yani 2 artı 2 artı 2 şeklinde. İkinci sırada kaptan koltuklar var. Yani 2 tane bağımsız koltuk var orada. Ve işte tamamen elektrikli ayarlanabilir, geriye doğru tamamen yatırılabilir uyku pozisyonu şeklinde birçok aslında konfor tarafında detay sunuluyor. Bununla da beraber arkadaki yolcular için öndeki ekranlara zaten erişim veya onları görme, bir video izleme, içerik izleme şeklinde çok zor olacağı için tavandan, ortada böyle tavanda açılabilir bir ekran daha kullanmışlar. Arkadaki yolcular bu ekran üzerinden istediklerini kontrol edebiliyorlar, istedikleri içeriği izleyebiliyorlar şeklinde. Onun da dışında ön koltukların sırtlığında 10 kilograma kadar böyle ağırlık taşıma kapasitesi sahip katlanabilir masalar bulunuyor. Yani aslında baktığımızda işte birçok konfor ve teknolojik özelliği burada araca entegre etmiş BYD. Neden? Lüks segmente biraz daha oynadığı için bu taraf. Denza, hani BYD kendisi değil ama Denza markasıyla veya işte Yangwang isimli bir yine elektrikli araç markası vardı biliyorsun. Onu konuşmuştuk. Tank dönüşü gibi özelliği olan bir SUV modeli vardı, spor modeli vardı, zıplayan araba diyorduk hani, o tarz araçlar olan yine lüks segmentte markaları vardı. Denza da onlardan bir tanesi. Teknik tarafa baktığımızda dediğim gibi plug-in hibrit seçeneği olacak. Plug-in hibritin detayları belli. Burada 3 tane elektrik motoru bulunuyor bu plug-in hibrit olmasına rağmen, ki ağır bir araç yani 3 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip. O yüzden hani elektrik motorlarını burada BYD arttırmış. 3 tane elektrik motoru kullanmış. Bu elektrik motorları toplamda 680 kW maksimum güç sunuyor. Ama onun dışında 2 litre turbo benzinli bir motor da var. O da sadece tek başına 204 beygir güç sunuyor. Yani baktığımız zaman çok güçlü bir araçtan söz ediyor olacağız plug-in hibrit tarafta. 47 kWh'lik lityum-iyon batarya var ve tabii ki BYD'den söz ettiğimiz için lityum demir fosfat kimyasına katotlu. Burada bu kimyaya sahip ve CLTC, Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre 165 kilometreye kadar saf elektrik sürüş menzili sunuyor. Yani CLTC burada hani WLTP'ye göre daha iyimser. WLTP tarafında 120 kilometre civarında bir saf elektrik sürüş menzili bekleyebiliriz. 120-130 kilometre civarında, ama yine bu ağır bir araca göre oldukça iyi bir değer. Burada da neyi görüyoruz? İşte hani 40, normalde bu araçlarda 18 kilowatt saat civarında bataryalar kullanırlar, ama çok ağır bir, büyük bir araç olduğu için BYD burada 47 kilowatt saate kadar çıkmış. Bu da hani önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. %100 elektrikli tarafta burada da yine 3 tane elektrik motoru bulunacak. Toplamda 710 kW güç üreten, ama onun dışında diğer detaylar belli değil. Belli olan bir detay da yine BYD'nin ünlü Blade bataryasının kullanılacağı, ama kapasitesi ve işte menzil değerleri henüz açıklanmış değil. İlerleyen süreçte parça parça ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
Evet, ben hemen hızlıca şey söyleyeyim ya, ekranlarla ilgili değinmek istiyorum. Çünkü dediğin gibi sen de haberi zaten ekranlarla bezeli demişsin, çok doğru. Güzel bir şey yapmışlar. Sürücü baktığı zaman aslında yolcu koltuğundaki ekranı bu açıdan baktığında sanki göremeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla
evet,
sanki yolcu bir şey izlese, arka taraftakiler de bir şey izlese, çünkü onun için de ayrı bir ekran çıkıyor gösterdiğin üzere. Hani böyle baktığımız zaman güvenliği de ele almışlar. Yani ekranlar çok ama yani bunu sürücüden biraz daha bağımsız hale getirmiş gibi. Ha, ortadaki ekran 17 inç olması ya bana çok büyük geliyor doğrusu. Yani burada bile baktığımda çok büyük görünüyor gözüme. Hani ama artık aşağı yukarı şey oldu, hani kabul edildi bu mesela. Yani içeridekiler de özellikle lüks sınıfta sanki ne kadar büyük ekran olsa o kadar da iyi olacakmış gibi. Zaten bu dikey de dönüyordur büyük ihtimalle. BYD'de sık görmüş. Gerçi alt tarafta şey var ama kapatıyor mu onu merak ettim. Hani sanki dikeyde daha mı iyi olurdu gibi geldi bana. Çok emin olamadım ama tabii aracı hiç konuşmaya gerek yok. Yani çok enteresan bir iç mekan yapmışlar. Yani arka koltuklar, iki koltuk meselesi. Biz koltukları büyütürken tabii işte şey düşünüyorsun yani bunu. Fakir düşünüyorum. O yüzden hani sanki 3 kişi otursun kardeşim, bu dolmuş değil lan bu. Yani bu bildiğin işte bu böyle bir araç. Yani Denza'dan bahsediyoruz. Lüks bir otomobilden bahsediyoruz demek lazım. Evet. Şeyler de bu arada uçak koltuğu gibi olmuş. Yani o 10 kilo falan kaldırması da enteresan. Valla güzel bir araç yapılmış. Çok da üstünde durmayayım ama hani Türkiye'deki fiyatı da pahalı olur gibi geldi bana. Şey olarak.
Evet, bu arada Çin'de satışa sunulacak ve yani ilk etapta Çin'de satışa sunulacak bir model, ama aynı zamanda global pazar için geliştirmiş bir model. Belki Denza markası ilerleyen süreçte Türkiye'ye gelirse hani görürüz diyeceğim ama yani aracın fiyatı 69 bin dolar olarak düşündüğümüz Türkiye'ye geldiğinde neler olur?
Yanar ortalık. Tamam, anlaşıldı peki. Hiç konuşmaya gerek yok. Anlaşıldı. Hemen Mercedes tarafına geçiyoruz. Güzel bir haber var. Mercedes'in geliştirdiği güneş boyası. Nedir abi bu? Ne yapıyor? Güneş boyası dediğin şey nedir? İşte tabii bunlar böyle, bunları duyunca. Geçen hafta da Mercedes'le ilgili bir haber vermiştik. Bu Almanya yakasında Volkswagen'in zorlanma haberlerini konuşurken, İşte hani otomobil garajlarında birikmeler falan filan, onlardan da bahsediliyor. Şey otoparklarda. Mercedes'ten de böyle bu tip haberler duyuyorum. Bilmiyorum, çok da karşılaştırmaya gerek yok. Almanlar sonuçta dışarıya karşı birbirlerini çok koruyan şirketler. Volkswagen de senin başta bahsettiğin, onu söyleyecektim. Dieselgate'i atlatmış bir şirket. Yani o yüzden hani ne kadar güçlü olduğunu biliyorum.
Ya o dışarıda bekleyen arabalar da hani nasıl öyle bir algı yaratıldı bilmiyorum ama hani fabrikada üretilip oraya hani satış için işte veya işte bayilere gönderilip bekleyen arabalardır muhtemelen. Gözcük. Baktığın zaman orada çok yüksek miktarda bir araç yok zaten. Koskoca Volkswagen. Değil,
sanki öyle bir algı oluşturuluyor.
Evet, yani hani bence bunu yanlış bir algı. Çok hani o tarafta zaten araçların gösterildiği yerde yani orada kaç yüz, kaç bin tane araç bulunuyordur. Yani Volkswagen'in zaten hani günlük üretimi, birkaç saatlik üretimi oradaki araçlara denk geliyordur. O yüzden hani öyle araçlar elde kalmış, orada bekliyor. İşte sıkıntılı bir durum var söz konusu. Bence yanlış bir algı oluşturuluyor orada.
Evet, o da başka bir algı meselesi. Peki o zaman hemen Mercedes'e geçiyoruz. Ne yapıyor Mercedes'in geliştirdiği bu güneş boyası?
Evet, aslında şimdi elektrikli otomobillerle ilgili ilk çıktığından bu yana, hatta günümüzde dahi böyle 600-700 kilometrelik menziller görsek bile, nedir en büyük endişelerden bir tanesi? Menzil kaygısı. Yani birçok insana sorsan neden bugün elektrikli araba almak istemezsin diye, ya der ki uzun yolda kalırım, belki şarj istasyonu bulamam, işte araba 500 kilometre gidiyor, benim gideceğim yol 700 kilometre, 800 kilometre gibi. Aslında menzil endişelerine dayanan bir çekimserlik görebiliriz. Ve aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi ne oluyor burada? Neden böyle elektrikli arabalarda işte güneş panelleri kullanılmıyor da en azından ne bileyim işte bir 100 kilometre, 60-70 kilometrelik menzil bu güneş panellerinden elde edilen işte enerjiyle sağlanmıyor gibi. Aslında bu hani konuşulmasından bir yana pratiğe dönüştürülen şeyler de görüyoruz. Avrupa tarafında işte güneş panelleriyle donatılan elektrikli otomobiller gördük. Her ne kadar böyle seri üretime geçemeseler de, çünkü seri üretime geçmelerini engelleyen bazı detaylar var. İşte güneş panellerinin esnekliği hala çok buna imkan vermiyor veya imkan verse bile, böyle esneklik sağlansa bile ne oluyor? Onun tabii ki ekstra bir maliyeti ortaya çıkıyor. Bu maliyet arabanın fiyatına yansıyor ki hani Lightyear mıydı? Yanlış bilmiyorsam böyle Sono isimli iki farklı markadan iki model görmüştük ama işte güneş paneliyle kapladığın için araçları bu sefer maliyet tarafında çok yüksek bir değer ortaya çıkıyor. Bunu seri üretmeye dönüştürmekten bile...
Yani güneş evet. Dediğin çok doğru. Yani arabayı bir güneş mıknatısı haline getirmeye çalışıyorsun bir taraftan. Bir taraftan evet. O arabada arabayı kullanarak konfor içine yol almaya çalışıyorsun bir taraftan. Yani bu yani aldığınla verdiğin birbirini karşılamayan bir duruma gelmesi çok muhtemel. Dolayısıyla da zannediyorum çok da uygun olmayacak, çok da kolay olmayacak. Çok daha verimli çözümlere ihtiyaç olduğu muhakkak.
Evet, dediğin doğru. Aslında bir yani bahsettiğim engellerden bir tanesi de güneş panellerinin verimliliği. Yanılmıyorsam şöyle %20 civarında bir verimliliğe sahipler ve hala istenilen seviyeye gelmedi. Elektrikli araçlar içinde yani böyle fayda maliyet oranı yaptığında aslında çok düşük seviyede kaldığını söyleyebiliriz. Mercedes burada ne diyor? Ben diyor güneş paneli, hani elektrikli otomobillerde evet bir güneş enerjisinden faydalanalım. Zaten hani bunun ilerleyen süreçte belki de bütün elektrikli otomobiller bu enerjiden faydalanacak. Mantıklı da, çünkü yani ücretsiz bir şeyden bahsediyor aslında. Fişe takmadan, şarja takmadan gündüz güneş enerjisi, böyle çek arabanı kenara, böyle gelen güneş ışınlarından beslensin, bataryaya enerji sağlasın gibi. Çok mantıklı bir fikir. Baktığın zaman böyle çok iştah kabartan bir fikir. Mercedes de diyor ki biz bunu güneş panelleriyle yapmayalım ama bir güneş boyası adı verilen bir aslında nedir bu fotovoltaik boyalar var. Fotovoltaik dediğimiz işte böyle güneş enerjisini yansıtan veya yansıtmayan, işte onu engelleyen böyle bir teknoloji var. Baktığımız zaman bu teknolojiye dayanan, Mercedes'in geliştirdiği deniyor ama normalde işte günümüzde baktığımız zaman bu teknolojiler oluyor. Bunu Mercedes biraz daha böyle şeye uyarlamış diyelim, otomotiv sektörüne uyarlamış diyelim. Çünkü bu teknolojinin, bu boyanın bir otomobil üzerinde kullanılması, hani geçmişte çok örneğini görmediğimiz bir teknoloji. Baktığın zaman eğer bir dezavantajı yoksa, çünkü çok yeni bir teknoloji, hani ne kadar avantajı vardır, ne kadar dezavantajı vardır bunu günümüzde çok bilemeyiz. Çünkü ilerleyen süreçte, önümüzdeki yıllarda devam ederse bu geliştirilecektir diye düşünüyorum. Yani herhangi bir böyle dezavantajı yoksa veya çok sıkıntı yaratacak bir dezavantajı yoksa bence elektrikli araçlar için devrim niteliğinde bir haber, devrim niteliğinde bir teknoloji olabilir. Neden? Çünkü aracın her tarafını, bütün panellerini bu boyayla kapladığını düşün. Her yerden güneş enerjisi elde ettiğini ve bataryaya veya işte doğrudan elektrik motoruna aktardığını düşün ki hani bataryaya aktarması daha olası ve daha verimli görünüyor şu durumda. Öyle düşündüğünde gerçekten hani büyük bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Evet.
Peki, bu arada sadece çok özür dilerim, hemen gireyim. Sadece otomobiller için değil, bir taraftan bunu evler için de yaptığın zaman, yani boya diyorsun çünkü. Evet. Yani evlere, binalara giydirdiğin zaman da bu bambaşka bir seviyeye gelebilir. Çünkü dünyamızın sürdürülebilirlik konusunda büyük bir derdi var. Eğer hani böyle bir boyayı burada da kullanabileceksek, yani sadece otomobillerde değil, bütün yüzeylerde kullanabileceğimiz her yüzeyde kullanmamız gerekecektir belki de bir zaman sonra.
Ya gerçekten öyle, hani faydasını şu noktada anlatmak istiyorum. Mesela işte gece tamam evde şarj ediyorsun ama ya gündüz işe gittin, iş yerinin otoparkına çektin arabayı. Bütün gün, özellikle yazın düşünürsek, yazın güneşli havalarda o araç bütün gün bu boya üstündeyken güneş enerjisinden zaten elektrik elde edecek ve bunu bataryada depolayacak. Yani düşünsene, bütün gün sen işteyken 8-9 saat çalışıyorsun, araç otoparkta durduğu halde 60-70 kilometre menzil kazandı. Ya zaten senin işe gidiş geliş kilometren ne kadar? Belki 30-40 kilometre. Toplasan git gel 80 kilometre. Sen zaten bunu gün içinde elde etmiş oluyorsun. Sen aracı bir haftada kullanarak şarj ediyorsan, bir hafta kullandıktan sonra şarj ediyorsan, belki bu 2 haftaya 3 haftaya çıkaracak. Yani seni maliyetten, enerji maliyetinden kurtaracak diyelim. Ve burada detaylara, yani çok fazla detay yok burada ama açıklanan verilere bir geçiş yapalım. Burada fotovoltaik malzeme, dediğim gibi macun gibi böyle gövde üzerine sürülen bir boyadan bahsediyoruz. Bir macun gibi malzemeden bahsediyoruz ve sadece 5 mikron kalınlığında olduğu söz ediliyor. Yani aslında baktığın zaman bu araca ne bileyim ağırlık olarak da başka bir bir katman olarak da çok etki etmeyecek. Yani 5 mikrondan
kaba
bahsediyoruz.
Kaba bir etkisi yok.
Evet, kaba bir etkisi yok diyebiliriz. Çünkü hani paneller dediğim gibi esneklik olmadığı için araçta kaba duruyordu. Sıkıntı yaratıyordu tasarlanmasına ama hani bunun zaten 5 mikron ne demek? Çok ince bir tabaka demek. Burada herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını düşünüyoruz. Burada önemli olan detaylardan bir tanesi bu. Hani hep baştan beri güneş panelleriyle karşılaştırdım ya. Orta boy bir SUV'nin her bir gövde panelini bu malzemeyle kapladığında aracın tavanına eklenen tek bir panelin 3 metrekarelik alanına kıyasla 3 kattan fazla artışla 11 metrekare alan elde etmek mümkün diyor. Yani yani sen bu malzemeyi herhalde maliyet olarak kıyaslıyorlar burada benim anladığım kadarıyla. Yani 3 metrekarelik bir güneş panelinin maliyetiyle burada 11 metrekarelik bir güneş enerjisi elde eden alan elde etmek mümkün gibi bir durum var burada. Gerçekten aradaki fark büyük oranda yüksek. Yani şu anda verimliliğinin güneş panelleriyle eşdeğer olduğunu düşünürsek yine %20 verimlilik civarında düşünürsek alan bakımından kazancınla yine aslında kazançlı oluyorsun bu durumda. Ama tabii ki burada bu boyanın maliyeti ne kadar bunu düşünmek lazım. Anladığım kadarıyla Mercedes burada çok fazla detay açıklamamış. Çünkü biraz daha bu teknolojik emekleme aşamasında olduğu için bazı şeyleri gizli tutuyorlar hala. Geliştirme aşamasındalar. Belki bunun geliştirmesi 4 yıl sürecek, belki 5 yıl sürecek ama ilerleyen süreçte gördüğümüz kadarıyla bu teknoloji seri üretime geçerse büyük bir güneş enerjisinden büyük bir kazanım elde edeceğiz gibi duruyor.
Evet, ben bu arada şunu söyleyeyim. Sen söylerken ona bakayım istedim. 5 mikron, 5 mikrometre neye denk geliyor diye miligram oluyor. Yani şöyle folyolarla karşılaştım. Araçları kaplayan kapladığımız folyolar var ya.
Evet.
Onların da bu arada iyisi şeydir yani 3M'in otomobil folyosudur. Böyle gidip onu yaptırırlar dandik dandik yerlere dandik folyolarla sonra da ağlarlar. Çünkü üstüne yapıştırıp böyle kazıyarak çıkartırsın onu ditnerle falan.
Evet.
Neyse bu 3M'li aldığın zaman 3M'in ışık geçirgen folyosu veya grafilm serisi bunlar otomobiller içinde özel şeyler var. Mesela o şöyleymiş 0.11 mm ile 0.13 mm daha öncesi 0.08 mm'ymiş. 1 mikron da bu arada yani 1 milimetre de 1 mikrometre de bu arada 1000 mikrometre ediyor. Yani 1 milimetre 1000 mikrometre ediyor. 0.005 milimetre ediyor. Yani folyodan bile çok daha ince. Yani aracı kaplatmaktan evet. Daha bile ince bir şeyden bahsediyorsun. O yüzden hiç hani rahatsız edecek hiçbir şey yokmuş. Onu söyleyeyim. Çok da hafifmiş bu arada. 50 gram metreküp mü görünüyor? Metrekare mi ne görünüyor? Bayağı evet, yani bu dediğim gibi senin de söylediğin gibi devrimsel böyle görünüyor. İnşallah bunu görürüz gelecek teknolojilerde. Aslında Türkiye'de de yapılan bir yarış var. Shell'in de uzun yıllardır sponsor olduğu. Bildiğim kadarıyla da üniversitelerimizin bu konuda çok iyi işler çıkarttığı güneş enerjisiyle çalışan otomobiller var. Yani otomobil derken prototipler var. Onlarla her senede bir yarış düzenleniyor. Mesela onlar yıllardır yapılır edilir ama bunu ancak ticari uçuşlarda falan ticari uçuş değil. Yine konsept uçuşlarda görüyoruz, yine prototip uçuşlarda görüyoruz. Ama bir türlü bunu henüz yollarda görmüyoruz. Fakat bu da zaten böyle bir süreç. Yani bu böyle başlar. Bunlar yapılır, yapılır. En ideali bu yol sayesinde, işte böyle buluşlar sayesinde getirilir ve en sonunda da biz kullanmaya başlarız. Yoksa öbür türlü işte kalınlıkmış, incelikmiş ona göre gerek kalmayacak şekilde ilerlemiş olur diyorum. Başka detay yok diye tahmin ediyorum. Zaten güzel anlattın. Kia EV3'e geçiyoruz. Türkiye ile ilgili detaylar belli oldu. Daha önce konuşmuştuk ama şimdi fiyat ve fiyatları belli oldu. Buradaki özelliklerde bir farklılık var mı? Senden dinliyoruz.
Evet, aslında fiyatlar Kasım başında belli olmuştu. Zaten fiyatları görmüştük. Hangi donanım seviyeleriyle gelecek görmüştük. Ama kısa süre önce Türkiye lansmanı yapıldı EV3'ün. Orada tekrardan bir donanım seviyelerini, burada hangi özellikler sunuluyor, hangi donanım seviyesinde neler var onları görmüş olduk. Şöyle kısaca bir hatırlatalım fiyatları. 1 milyon 490.500 TL'den başlayıp 1 milyon 920.500 TL seviyesine çıkıyor. Yani EV3'ün tabii ki Kia'nın en erişilebilir elektrikli modeli olarak Türkiye'de %10'luk dilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Fiyatlar bakımından tabii ki giriş seviyesinde 1 milyon 490.500 TL'lik fiyatta biraz böyle ilgi çekici görünüyor. Ama tabii ki en boş paket için, elegans donanım seviyesi için bu geçerli. Prestige'de biraz daha üst seviye donanımlar gelmeye başlıyor. Gırtlak dolu olan versiyon ise GT Line. Her zaman olduğu gibi GT Line donanım seviyesi artık burada full dolu, full paket olarak geliyor. Onun da fiyatı 40
tane kadar dolu. Çok iyiymiş bu arada. Terim kayıyordu.
Evet. Böyle otomatik gırtlak dolu derler ya. Gerçekten.
Full artı full değil abi. Gırtlak dolu. Tamam, süpermiş. Çok güzelmiş. Bayıldım bir evet. Tabire. Eyvallah.
Teknik tarafta bakacak olursak her donanım seviyesinde, yani her versiyonda aynı 150 kW'lık 204 beygir güç üreten bir tane elektrik motorumuz var. 283 Nm maksimum tork üretiyor. Önden çekişli, ön aks üzerine entegre edilmiş bir motor. Bu otomobil sıfır yüz hızlanmasını versiyona göre 7.5 ila 7.9 saniyede tamamlıyor. Bunun da farklı olmasının nedeni bazı versiyonlarda küçük, bazı versiyonlarda büyük batarya kullanılıyor olması. Birazdan söz ediyor olacağım ondan. Maksimum hızı ise versiyon fark etmeksizin 170 km/saat ile sınırlandırılmış. Yani baktığımız zaman bir B SUV'den söz ediyoruz. Bir hani genel olarak performanslı kullanılmayacak bir araçtan söz ediyoruz. O yüzden 170 km/saatte oldukça uygun olduğunu söyleriz. Ama en azından bir 180 olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum burada. Standart menzilli versiyon var. 58.3 kWh'lik bir batarya kullanılıyor. Bu arada bataryalarda NMC, yani nikel manganez kobalt, Hyundai grubunun nikel manganez kobalt katotlu bataryası kullanılıyor. Erişilebilir bir model ama yine burada LFP batarya kullanmamışlar. Onlar daha burada az maliyetli oluyor ama yine burada araç erişilebilir olsa bile NMC'den vazgeçmemişler. Bu WLTP'ye göre 435 km'ye kadar bir sürüş menzili sağlıyor. Birleşik kullanımda, bu arada şehir içinde değil, şehir içinde daha yüksek. Şehir içinde büyük batarya ile beraber böyle 770 kilometrelere varan bir menzil görüyoruz. Uzun menzilli seçenekte 81.4 kWh'lik bir bataryamız var. WLTP'ye göre 604 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. GT Line'da bu arada 584 kilometreye düşüyor. GT Line'da işte bu neyi etkiliyor? 17 yerine 19 inçlik jantların olması menzili biraz daha düşürüyor gibi gibi bazı etmenler söz konusu. Burada 604'ten 584'e kadar düşüyor. Burada tabii ki önemli, dikkat çekilmesi gereken noktadan bir tanesi şu, belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Hyundai Kia grubunun EGMP platformunda 400-800 voltluk multi enerji platform olarak geçiyor. Yani 800 volt desteğine de sahip baktığımızda şarj hızı. Ama Kia EV3 daha erişilebilir bir model olduğu için 800 volt desteği yok. 400 voltluk bir araç. Hani bunu net olarak söyleyelim. Bunu merak edenler için bu bilgiyi vermiş olalım. Bu da tabii ki şarj hızını doğrudan etkiliyor. Aracın verimliliğini etkiliyor ama şarj hızına baktığımızda tabii ki diğer modeller gibi böyle 300-350 kW'lık bir yüksek DC hızlı şarj desteği görmüyoruz. Küçük bataryada 100 kW, büyük bataryada 135 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğimiz mevcut. Tabii ki bu çok mu hani yüksek süreler olduğu anlamına geliyor? Hayır. Baktığımız zaman 11 kW, 3 fazlı AC şarjda küçük bataryanın 5 saat 20 dakikada %10'dan %100 doluma ulaştığını görüyoruz. 50 kW'lık DC hızlı şarjda %10'dan %80 dolum süresi 55 dakika. 350 kW hızlı şarjda belirtmiş Hyundai bu detayı vermiş ama az önce dediğim gibi zaten küçük bataryanın hızlı şarj maksimumu 100 kW. Bunda da 29 dakika olduğunu söylemiş. Büyük bataryada da baktığımız zaman bu süre maksimum 31 dakikaya kadar çıkıyor. Yani küçük batarya, büyük batarya olduğu fark etmeksizin hızlı şarjda yine 30 dakika civarında, yarım saatte %10'dan %80 doluma ulaşabiliyorsunuz. Yani bunu da söylemiş olalım. Enerji tüketimi nedir burada? 14.9 kWh, 100 km'de 14.9 kWh ile 15.5 kWh arasında değişen değerler olduğunu söylemek lazım. Aracın bu arada en hafif konfigürasyonda boş ağırlığı 1725 kg, en ağırında, yani GT Line'da büyük batarya ile beraber 1930, yani 2 tona yakın bir ağırlığı var. Bagaj kapasitesi 460 litre. Yine aslında baktığımız zaman bir B SUV'ye göre ortalama bir değer. Ama arka koltuklar katlandığında 1251 litreye kadar çıkıyor. Bu arada ön kaputun altında da 25 litrelik ekstra bir depolama alanımız sunuluyor. Teknik detaylarla ilgili bir yorumun varsa hemen şimdi alayım, donanımlara geçeyim hızlıca.
Şimdiden susuyorum, hiç gerek yok. Güzel araç, daha önce konuştuk zaten. Bence hani fiyatla ilgili soracaktım. Yani dediğin, nasıl buldun fiyatı diye soracaktım ben. Sanki hani yarışılabilir olabilir mi diye görüyorsun diye soracaktım bir tek.
Onu da söyleyeyim. En son söyleyecektim ama söylemiş olayım. Şimdi dediğim gibi aslında rekabetçi bir fiyattan geldi. Baktığımız zaman hani menzili 604 kilometrelik menzil, tabii ki bu uzun menzilli seçenekte sunuluyor ama yani uzun menzilde bile bize sunduğu uzun menzil tercih edeceksem elegans donanım seviyesinde 1.640.500 TL'lik versiyonda 604 kilometrelik bir menzil oldukça erişilebilir bir fiyat ama elegans donanım seviyesi, ben işte hani ya ben fiyata bakmam ama araçta İşte çok menzil benim için önemli değil. Konfor özellikleri olsun, teknolojik özellikleri olsun dersen elegans donanım seviyesi biraz seni burada üzebilir. Evet. Ama ben yüksek menzil olsun. Hani ben donanımlardan böyle şey yaparım. Çok önemli değil. Zaten standart olması gereken donanımlar olsun dersen elegans donanım seviyesi 1.600.000'de tercih edilebilir en azından baktığın zaman piyasada. Ama şöyle de bir detay var. Kia'nın verdiği bilgiye göre şu anda zaten çok az araç getirilmiş. Bayilere çok az araç dağıtılmış. Yani şu an baktığın zaman almak istediğinde Şubat ayına tarih veriyorlar ve Şubat ayından sonra da bu otomobilin en azından üst uzun menzilli versiyonu için veya GT Line için de konuştular bilemiyorum. %10'luk dilimde kalmasının pek mümkün olmadığı söyleniyor. Yani şu anki fiyatlardan belki de bu aracı bulmak çok mümkün değil diye düşünüyorum.
Evet, Şubat ayından sonra da. Şimdi alayım desen bile zannediyorum o gün geldiğinde o fiyattan alamayacaksın.
Hani, evet, çok az araç getirmişler çünkü. Yani hani Kia burada araba getirmiş ama çok az miktarda getirmiş. Şubat ayına burada bayilerde tarih veriliyor gibi gördüm.
Yani cazip ama ulaşılabilirlik çok düşük. O yüzden ne kadar cazip olduğu tartışılabilir diyorsun. Peki,
evet,
teşekkür ederim.
Almak istesen de yok diyelim. Bu arada elegans donanım seviyesi hani donanım açısından biraz üzer dedim. Bu otomobilde neler var? 17 inçlik jantlar var, adaptif LED farlar var, LED stoplar var, otomatik yanan farlarımız var, ön arka park sensörü, anahtar giriş ve çalıştırma, kumaş koltuklar, otomatik klima, 5.3 inç dokunmatik klima kontrol ünitesi, 12.3 inçlik 2 tane ekran, ısı pompası sürekli bütün versiyonlarda standart, bu güzel, geri görüş kamerası var, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı gibi aslında birçok teknoloji var ama neler yok? Elektrikli kapı kolları, bu gizli kapı kolları, yaklaştığında açılan elektrikli kapı kolları var ya, o prestij donanım seviyesinden itibaren geliyor. Elektrikli olmasın, açılabilir sunroof yok. Park yardım özellikle uzaktan akıllı park asistanı yok. Kör nokta görüntüleme sistemi yok. Prestijden itibaren geliyor. İç mekanda sunulan kablosuz cep telefonu şarj ünitesi yok. Çevre görüş kamerası yok. Ki elektrikli otomobilde benim olması gereken, özellikle kış şartlarında olması gereken dediğim işte ısıtmalı ön koltuklar, en azından arka koltuklarda olmasa bile ısıtmalı ön koltuklar yine prestij donanım seviyesinden itibaren geliyor. Onun dışında elektrikli sürücü koltuğu, elektrikli ayarlanabilir sürücü bel desteği gibi detaylar da aslında prestij donanım seviyesinden itibaren geliyor. Yani aslında baktığım zaman giriş seviyesinde elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu bile yok. Biraz yani elegans boş bir araç gibi düşünebiliriz.
Yani şöyle, yani sanki anlattığında bu arada yani şöyle düşünüyorum. Çok rahat kabul edilebilir. Bir tek keşke kör noktayı böyle yani bu, çünkü ben bunu güvenlik önlemi olarak önemli buluyorum. Sen neden onu koymuyorsun? Onu koy kardeşim ya. Küçücük bir şey. Hani bir tek o geldi aklıma şu an seni dinlerken. Isıtma olsaydı tabii ki güzel olurdu ama hani olmadığı zaman büyük bir kayıp olmayacak meseleler. Yani eğer bu fiyata bulabiliyorsan da güzelmiş. Araç da çünkü çok tatlı bir araç. Ben tasarımını biz konuşmuştuk zaten. Hani hoşuma giden bir tasarımdı. Renkleri, işte tasarımı, jantlarının şekli falan filan çok tatlı. O yüzden değebilir. Hani böyle bir fiyatla yani yakalanabilirse, bayilerde avlanabilirse ne ala elegansı. Prestij için ne kadar demiştim bu arada, özür dilerim.
Prestij için baktığımızda hemen şöyle bakayım. Yine uzun menzilli zaten. Prestij uzun menzilde geliyor. 1.825.000 TL. Bu fiyat aslına bakıldığında birazcık B SUV'ye göre yüksek. Çünkü 1.8 milyonlara çıktığında gerçekten bu bantta birçok seçenek var. Yani hani bu prestij donanım seviyesiyle biraz daha rekabetçi olabilseydi, yani belki prestiji 1.6 milyon seviyelerinde tutabilselerdi gerçekten iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi, az önce zaten dediğim gibi, yani Şubat'a kadar araç yoksa bundan hani bahsetmek
olur, olmasa ne olur.
Zaten ortada araç yoksa bu fiyata bile, ya 1.6 milyon olsa bile alamayacaksın zaten.
Tabii de hani bu şeye benziyor mesela. Reklam çıkıyorsun işte, iPhone 30 bin lira diyorsun mesela. Gidiyorsun, yok hani. Abi 30 bin lira ama yok, telefon yok yani. Yani o yüzden
aslında bu da kötü bir durum. Yani Kia açısından da kötü bir durum. Neden? Ben araba getirdim diyorsun. Lansman yapıyorsun. Fiyatı şu kadar diyorsun. Araba var mı? Yok. Tüketici nereden araba bulacak? Neyi alacak? 1.6 milyon.
Nissan otursun ağlasın. Lansmanları çok mu yaptık? Ne yaptık? Neyi kaçırdık biz acaba? Biraz 12-14 aya ihtiyacımız var falan desin. Kardeşim, burada madem çıkartmıyorsun arabayı, madem çok gelmeyecek, lansmanla da uğraşma. Parasını verme. Neyse şimdi yani tamam. Işte, sinirlenmeyeyim de. peki. Tamam mıdır? Devam mı?
Şimdilik tamam.
Tamam peki. O zaman hemen 2025 Audi'ye geçelim. Q6 mıydı? Q6'nın mı? Q5 Sportback.
Q5 Sportback. Şöyle Avrupa tarafına bir geçiş yapalım. Hani izleyicilerimiz belki diyecek, Avrupa'da hiç mi gelişme yok? Gerçi biraz önce Mercedes'den
bahsettim. Günün gelişmesi teknolojik olarak baktığında, Arge olarak baktığında günün gelişmesi bugün Mercedes'e ait. Oradan yırttık. Hani Çin'de değil, Almanya'dayız. Avrupa'dayız. Audi'de neler var bir de ona bakalım. Volkswagen grubunun da gönlünü almış olalım böylece.
Evet, Q5'i daha önce görmüştük zaten. Biliyorsun Coupe SUV Audi tarafında böyle lüks tarafta, lüks segmentte Coupe SUV modelleri Sportback adıyla en azından diğer versiyonlarda görüyoruz. Q5 modelinde de yine Coupe SUV aynı şekilde Sportback versiyonuyla sunulmaya devam ediyor. Yenilendi, tasarımı değişti. Bazı yeni teknolojiler geldi. Motor tarafında Avrupa özelinde en azından SQ5'te bir değişiklik görüyoruz. Hani bunlardan bahsedeceğim. Tasarım olarak baktığımızda eskisine nazaran biraz daha Audi'nin yeni modellerinde gördüğümüz bir aydınlatma tasarımına geçiş yaptığını Q5 Sportback'inde görüyoruz. Yine aslında baktığımız zaman Q5'te ne gördüysek Sportback versiyonunda da onu görüyoruz diyebiliriz burada. Daha böyle değişen bir panjur tasarımı, incelen farlar ki hani ben Audi'nin bu tasarımını beğeniyorum en azından. Tasarım göreceli bir kavramdır. Ben seviyorum. Neden? Biraz daha otomobilin yarıştığı segmente uygun, agresif görünüm sunan bir tasarım var. Yüz tasarımı bence agresif bir görünüm sunuyor. Ben bunu çok beğeniyorum. Bu araçlara yakıştırıyorum. Sportif bir görünüm sunuyor. Böyle güzel detaylar var. Baktığımız zaman dediğim gibi motor tarafında hafif hibrit benzinli ve dizel motorlarla satılacak. Avrupa özelinde şöyle bir değişiklik var. Burada ne görmüştük? Dizel motordan benzinli motora, yani Amerika'daki gibi benzinli motora geçiş yaptığını görüyoruz. 3 litre V6 TFSI motor var burada. 367 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. 7 ileri S-Tronic çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor ve Audi'nin ünlü Quattro 4 tekerlekten çekiş sistemiyle beraber geliyor. En tabii ki bu Q5 Sportback ailesinin en performanslı versiyonuydu. Artık Avrupa'da da dizel motordan benzinli motora geçiş yaptı. Standart modelde Q5 Sportback'te neler var? İki farklı 4 silindirli motor bulunuyor. Giriş seviyesinde 204 beygir ve 340 Nm tork üreten 2.0 TFSI motor geliyor. Yine S-Tronic şanzıman 7 ileri çift kavrama burada ön tekerleklere güç veriyor. Bu modelde Quattro opsiyon olarak sunuluyor. Standart olarak aslında baktığımızda ön tekerlekten çekişli olarak geliyor bu model. 204 beygir güç üreten ve 400 Nm tork üreten 2 litre TDI dizel motor var diğer bir seçenek olarak. Bu motorda yine standart olarak Quattro 4 tekerlekten çekişli olarak sunuluyor. SQ5 dahil tüm modellerde Mild Hybrid Plus adı verilen, yani hafif hibrit dediğimiz 48 voltluk hafif hibrit sistem standart olarak sunuluyor. Tüm motorlarda bu sistem geliyor. Bu sistemin özelliği ne? Her zaman konuşuyoruz zaten. Özellikle kalkışlarda olsun, işte geri manevra yaparken olsun veya çalıştırırken, işte elektrik veya benzin motorun çalıştırması ilk hareketi derken bu buradaki elektrik motor 48 voltluk hafif hibrit sistem burada görev yapıyor. Onun dışında işte çok fazla bir katkısı yok full hibritler kadar, işte ne bileyim 60-70 kilometrede veya gaz pedalına çok dokunmadığında 120 kilometre hızlarda salım yaparken elektrik motoruyla gitsin gibi bir durum hafif hibritlerde çok olmuyor. Sadece dediğim durumlarda katkı sağlıyor. Bu sistem kapsamında 18 kW'lık bir elektrik motorumuz var. 1.7 kWh'lik lityum demir fosfat kimyasına sahip küçük bir bataryamız var. Böyle bir verimlilik tarafında katkı sunuyor. Tasarım tarafında da zaten böyle güzel değişiklikler olduğunu söylemiştim. SQ5'te özellikle daha agresif duran bir tasarım var. İçeride ve dışarıda kendine has detaylar var. Böyle güzel bir 2025 model otomobilden söz ediyoruz. Son olarak fiyatını da söyleyeyim. Fiyatlara baktığımızda Q5 Sportback için 54.800 Euro'dan başlıyor. SQ5 Sportback ise 85.400 Euro satış fiyatına sahip.
Evet. Çarpıcı. Ağzına sağlık. Ben de tasarım konusunda evet seninle aynı fikirdeyim. Bir tek jantlar konusunda sanki ya farklı bir şey yapsamaymış diye düşünmeden edemiyorum. Senin sevdiğin jant türünün artık daha yaygın ve daha böyle tasarımda daha renkli olduğunu, daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bir onu söyleyeyim. Ama iç mekandaki şu ekran tasarımına bayıldım bu arada. Yani içerideki bu yapısı, işte ortadaki ekran biraz daha sürücüye dönük. Yine az önce senin ilk haberde BYD'nin ekranlarla bezeli haberindeki Denza'daki konudaki gibi önde yine başka bir yolcuya bakan başka bir ekran daha var. O yüzden içi çok şey geldi, çok güzel geldi ama bir taraftan hem sportif hem agresif görünüyor hem de bir taraftan da fonksiyonel gözüküyor. BMW'nin daha yıllar evvel benim gençliğimde, işte şimdi hala zannediyorum gençler seviyor ediyor, Ankaralı gençlerin tercih ettiği arabalardan. İşte o ne diyelim, kokpit sana zaten bakıyor ama bir de radyo, şu bu, işte klima ayarları falan, o da sana doğru bakan bir panel vardı. O zamanlar bizim için böyle inanılmazdı yani. Aa işte sana bakıyor bu böyle yapmışlar falan filan diye heyecan içindeydik o zamanlar. Şimdi tabii burada da bu ekran sana doğru bakıyor ve seni bir nevi merkeze konuluyor gibi görünüyor burada da. O yüzden benim çok... Gerçi şimdi mesela sürücü tarafı, şey yolcu koltuğu tarafından bakıyorum. Sanki ortadaki ekranı ben görebiliyorum da böyle yani bu taraftan bakınca da şaşı bak şaşıra döndüm şimdi. Ama
sürücüye dönük yani biraz daha tabii ki hani istediğinde öndeki yolcu da en azından bir kontrol edebilsin şeklinde ama evet. Daha çok sürücüye dönük olsun. Çünkü genel olarak sürücü kontrol edecek ve tam düz olduğunda gerçekten biraz görmek için dikkat dağıtabiliyor. Evet. Hem de ulaşma açısından yani dokunmatik ekran olduğu için elini daha fazla uzatıyorsun sana dönük olmadığında. Ama sana dönükse en azından birkaç derece bile sana dönük olsa senin erişebilirliğini ve görme açını çok olumlu yönde etkiliyor.
Aynen öyle. Evet çok güzelmiş. Hemen bir sonraki habere vakit kaybetmeden geçiyoruz bu sefer. Çinli bir haber ama Avrupa yakasında. Chery İspanya'da ne yaptı? Evet. Onu dinliyoruz senden.
Yani Chery tarafında BYD'den sonra Türkiye'ye gelmesi konuşuluyor. BYD Manisa'da fabrika kuruyor biliyorsun. Hatta en son işte bu Manisa'da Çin mahallesi kuruluyor şeklinde ilginç de bir haber geldi böyle. Aslına baktığımız zaman hani onu da söyleyeceğim. Yine Chery'ye geçiş yapacağım. Biz ilk başta daha bu fabrika çok netlik kazanmadan, fabrika ile ilgili çalışmadan seninle bir şey konuşmuştuk. Demiştik ki, özellikle sen demiştin ki BYD fabrika kuracak ama işçi bulmakta zorlanıyormuş. Hani burada da aslında evet, bunun etkisini doğru. Görebiliyor muyuz? Yani diyor ki şimdi Manisa'ya 2500 tane Çinli getirilecek. Yani burada hani olumsuz etki tabii ki mutlaka vardır. Biz 5000 kişi istihdam sağlayacak derken hani en azından sadece burada montaj yapsalar bile en azından gelsinler 5000 kişi istihdam sağlasınlar. Doğru. Ailelerini de kattığımızda 40-50 bin kişi yapar. Belki hani bir şey olur, bir faydası dedi. Olur şeklinde konuşmuştuk. Bunun yarısı Çinli olacaksa gerçekten ne faydası var diyeceğiz.
Ama şimdi yani şimdi adama da kızamıyorum. Yani adam bulamıyorsun. Yani bir taraftan da bu böyle bir sorun var. Yani memleketin de böyle bir derdi var. Hani Koç'un yıllardır böyle reklamlarda gösterdiği bir şey var ya. İşte meslek liseleri neydi? Çok güzel bir sloganları vardı. Meslek lisesi memleket meselesi diyordu. Evet meslek liseleri memleket meselesi diyordu.
Gerçekten öyle.
Yani, hakikaten bir bakınca ya bu olur mu ya? 2500 tane adam getiriyorsun dediğin gibi ya. Yani, 5000 zaten 5000 çalışacaktı. Ya yarısı Çin'den geliyor. Lan Türkiye'de fabrika açmanın ne faydası kaldı diyeceğim. Tam illaki olur yani olmaz değil ama yani bizim de bunu yapamaz hale gelmemiz de berbat bir şey yani insanın bunu yani ama nasıl şimdi, 2500 kişi nasıl bulamazsın ya? Olabilir mi yani gerçekten?
Çinliler geldi. Açıkçası şimdi BYD'nin açıkladığı fiyatlardan sonra bu fiyat konusundan sonra insanların Çinlilere olan bakışı da değişti. Chery her ne kadar böyle Çinlilere yönelik evet. Algıyı değiştirdiyse BYD de fiyat açısından biraz daha değiştirdi. Şimdi insanlar diyor ki ya Çinlilere o kadar da güvenmemek lazım. Şimdi benim aklıma bu geliyor. Acaba gerçekten çalışacak işçi bulamadılar da mı 2500 kişi getiriyorlar? Yoksa bu 2500 kişiyi buraya getirebilmek için mi biz Türkiye'de işçi bulamadık ayağına yattılar?
Ya bence böyle, yani şey
böyle var yani.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Sesli düşünmüş olayım. Bana göre Çin'den buraya adam getireceksen getirmek zorunda kalmak da kolay bir iş değil. Yani oradan getir buraya kabul ettir. Türkiye'de yaşayacaksın de. Yani Türkiye'deki adamı Çin'e götürmek nasıl bir dertse hani diyeceksin bana diyeceksin ki abi Çin'de çalışacaksın böyle böyle. Ben bir şey isterim senden yani. Normalde Çin'de çalışacağından daha fazlasını isterim senden. Çünkü başka bir ülkeye götüreceksin beni orada çalıştıracaksın. Ve hani bilemezsin ne kadar mutlu olup olmayacağını. Dolayısıyla bu bir risk. Ben bir markanın bunu çok yani illaki bir atıyorum. Yani çekirdek kadroya getirirsin. Çünkü zaten Çinliler de bu arada çalıştıkları her yerde mutlaka kendilerinin önde olmasını istiyorlar. Yani Türkiye fabrikası mesela bizde çok büyük bir sürpriz olarak yıllar evvel Japonya Toyota fabrikasında bir Türk genel müdür vardı. Neredeyse dünyada örneği yok diyorlardı yani. Ve hatta CHR'ın da Türkiye'de üretilmesinin müsebbibi de kendisi teşekkür ederiz bir kere daha. Şimdi o yüzden çok zor bir şey bu. Bence dışarıdan adam getirmek buraya zor. Ben onların Çinliler tabii çözüm bulma konusunda belli ki maharetliler yani işte hani görüyoruz işte her şeyi ele geçiriyor adamlar bu sayede diyelim. Ele geçiriyor derken hem olumlu hem de olumsuz anlamda söylüyor. Yani sanki diğerleri geçirince kötü mü? Amerika geçirince iyi diyeceğiz de bu Çin yapınca kötü diyecek halim yok. Hepsi kötü. Yani öyle bakarsan keşke biz kendimiz yapsak. İşte savunma sanayinde bunu konuşuyoruz yani. Yapabildiklerimiz bizi ne kadar mutlu ediyor ve ne kadar güçlü kılıyor. Burada da o gerekiyor tabii. Ama burada bu olduktan sonra yani işte 2500 kişiyi dışarıdan hadi diyelim binini keyfen getirdin de 1500 kişiyi de getirmek için bu adam uğraşmaz. Burada bu adam bulamadığını konuşmuştuk sende de zaten. Yani hali hazırda bile İzmir'den Manisa'ya her gün binlerce kişinin gelip gittiği söyleniyordu. Şimdi evet. Manisa'da adam bu Çin mahallesini oluşturmak zorunda kalıyor demek ki. Yoksa çünkü bu konuşmalar, bizim yaptığımız bu konuşmalar daha da artacaktı. Bu da enteresan abi, biz konuştuk vallahi yani. Yani hani o bölümü alsak, yani konuştuğumuz tarihe baksak evet. Sonrasında olan gelişmeler çok enteresan.
Çin yani, mahallesi denince yani bu haberi görünce ben 2500 kişi getirecek Çin'den değil, doğrudan bizim konuştuğumuz şey aklıma geldi. Hani hiç bu mesela dillendirilmemişti. BY'de çalışacak insan bulamıyormuş şeklinde hiç dillendirilmemişti. Biz programda konuşmuştuk. Bu haberi de duyunca gerçekten dedim ki ya hani gerçekten çalışacak insan bulamadılar da hani 2500 kişiyi getirmek zorunda mı kaldılar acaba diye.
Tabii bakalım insan yani. Düşünür.
İleride sosyal etkileri nasıl olacak en azından Manisa tarafında 2500 içinde aileleriyle beraber, yani bu aileleriyle beraber mi 2500 çalışan mı sadece o da
bilmiyorum onu ama yani bence şey zaten şehir bir sanayi şehri, yani Çinlilerin hani biz artık şey değil, hani bunlar çalışmaya gelecek adamlar, bir de öyle düşün, biz bunun daha beterini başınızdan geçirdiğimiz için hani, Afganistan'dan İşte ne bileyim Suriye'den, yani istediğin ve istemediğin diyelim. Yani işte iyi niyetle gelen ayrı, kötü niyetle gelen ayrıları hepsini maruz kaldığımız için Çinli adam gelecek, BY'de çalışacaksa buyursun gelsin yani. Dubai'de mesela biliyorsun çalışmayan adamı, işi yoksa adamı zaten içeri almıyorlar bir nevi. Yani Dubai'nin bu kadar güvenli bir ülke olması, yani şehir olmasının sebebi bu aslında yani. İşin yoksa senin burada yerin de yok diyor adamlar. Kötü bir şeyden bahsediyorum belki ama. O yüzden burada işi olacak adamın Çinli'nin gelmesi buyursun gelsin abi, eyvallah, hani hiç çok güzel. Hele bir de biz de bulamıyorsak da bizim ayıbımız. Bana göre ki ben hani öyle düşünüyorum çünkü bu dediğim söyleyemiyoruz da bunu ya. Meslek liseleri, memleket meselesi reklamı zannediyorum herhalde 7-8 yıllık falan olması lazım. Ya belki ben sanki ben 10 yıllık gibi hissediyorum ama.
Ama
bu mesele
demek
maalesef bizim eski bir meselemiz ve maalesef bunu çok da geçemiyoruz. Yani işsizlik başka bir dert. Bir de iş var ama iş verememek başka bir dert. Yani maalesef ülkemizde böyle bir dert olduğunu da kabullenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ve o zaman Çeri İspanya'da ne yapmış? Gelelim o tarafa. Ne olmuş İspanya'daki, ne üretmiş, ne yapmış buyursunlar.
Evet, Türkiye'de üretim yapacak mı, böyle Samsun'da fabrika açacak mı diye biz bir konuşa duralım. Şöyle baktığımız zaman Avrupa'daki ilk üretimine başladı Chery. İspanya'da bu yanılmıyorsam Nissan'dan, böyle Nissan 2021 yılında kapattığı bir fabrikayı İspanyol bir şirketle ortaklaşa faaliyete geçirdi. Burası için güzel bir yatırım yaptı ve ilk modellerini de banttan indirmeye başladı. Tiggo 7 Pro oldu ilk üretilen model. Onun plug-in hibrit versiyonu oldu ama baktığımız zaman özellikle fotoğraflarda da belki izleyicilerimizin dikkatini çekecektir. Tiggo, yani Chery logosuyla üretilmemiş bu araba. Baktığımız zaman ne oluyor? Bir İspanyol ortakla demiştim. Ebro EV Motors adı verilen İspanya merkezi bir şirketle ortak olarak kurulduğunu söylemiştim. Ebro logosuyla satılacak bu araç ve ismi de, model ismi de S700 olacak. Bu arada bu fabrikada yine Tiggo 8 Pro'nun plug-in hibriti de üretilecek. O da yine Ebro logosuyla S800 ismiyle pazarlanacak. Bu fabrikada üretilecek bir diğer model de Omoda 5'in normal işte şarj edilebilir hibrit sistemi ve normal ve içten yanmalı motorlu versiyonu ve %100 elektrikli versiyonu üretilecek. Yani bunu artık Omoda 5 ismiyle göreceğiz büyük ihtimalle ama o da üretilmesi ilerleyen süreç 2025'in son çeyreğine yakın olacak. Daha onun için zamanı var. Yani şöyle ilk olarak aklıma şu geldi. Chery'nin İspanya'da fabrika kurması bize bir fayda sağlar mı? En azından Türkiye'deki fabrika faaliyete geçene kadar ya da %100 açılırsa diyelim. Şöyle belki İspanya'dan Türkiye'de araç getirilerek bir ek vergiden kurtulabilir. Çünkü baktığımız zaman Chery'nin satışlarına en büyük ket vuran olay bu ek verginin içten yanmalı motorlu araçlara da yayılması oldu. Fiyatlar birden yükseldi. Chery'nin satışlarının böyle bıçak gibi kesildiğine şahit oluyoruz bu tarafta. Çünkü peynir ekmek gibi satıyorlardı. Ama şimdi şöyle baktığım zaman detaylara fabrikanın üretim kapasitesi dikkatimi çekiyor. Söz konusu fabrikada yıllık üretimin 2027 itibariyle 50 bin, 2029 itibariyle de 150 bin adede çıkarılması planlanıyor şeklinde. Yani baktığım zaman kısa vadede bu çok mümkün görünmüyor. Çünkü 50 bin adet zaten anca işte İspanya ve Avrupa, belki de çevre ülkeleri domine etmeye yarar. Türkiye pazarına buradan herhangi bir model getirilebilir mi? Çok mümkün görünmüyor gibi geldi bana açıkçası. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün bu konuda?
Valla aslında tabii yani söylediğin şey enteresan bence. İspanya meselesi iyi bir örnek oldu. Ben sen söylerken şunu düşünüyordum bu arada. Yani ilginç bir şey söyledin. Nissan'ın 2021'de boşalttığı fabrika dedin. O sırada ben de şunu düşündüm. Acaba bir Çinli marka Nissan'ı satın alır mı? Hani öyle bir şey olur mu? O batma sırası bilirsin. Bir de batarken şirketler daha böyle şey olur. Yani denize düştüğü için yılanlar etrafını sarmaya başlar. Kurumsal dünyanın maalesef acımasızlığı. Yani hani böyle etrafında akbaba gibi beklersin, bir düşse de ben de alsam diye. Böyle büyük şirketler, yani Çin'den de birisi çıkar mı? Volvo'ya daha önce böyle bir şey yaptığı için ve kıymetini getirdiği için şimdi Nissan'da da böyle bir şey olur mu dese, hani Honda ile anlaşması olmasaydı Çinli birisi alır mıydı? Ve hani bir anda Avrupa'da da aslında parçası olan, Renault ile ortaklığı olan bir şirket haline gelebilir mi bilemiyorum. Enteresan olabilirmiş o. Öz ama konu, diğer konuda Chery konusunda.
Japonya olunca çok imkan vermiyorum ya buna.
Doğru. Doğru söylüyorsun, evet. O da var. Ama bu bahsettiğin örnek tabii güzel bir örnek. Bakalım Türkiye için nasıl bir faydası olacak. Elbette Türkiye tarafını bekliyoruz ama gene başında konuştuğumuz konu, yani eğer öyle olsa bile Türkiye'de nasıl olacak sorusu. Yani Çinlilerin burada daha aktif olması lazım. Belki de bu Çin mahallesi meselesi Türkiye, Samsung demiştin Chery için. Chery'nin fabrikası için. Yani Samsun'da da bir Çin mahallesi olur mu? Hani keşke ikisi de Manisa'da olsaymış da en azından hani tamam ya Çinliler geldi.
Bir mahalle bu falan diye.
Yani böyle bir şey diyebilirim. Peki neyse, hemen geçelim bir sonraki haberimize dilersen. Bu ilginç bir haber doğrusu. Çünkü aslında beklenen de bir haber belki zaman içerisinde. Elektrikli araçlarda batarya değişiminin maliyetinin düştüğü söyleniyor. Haberde bunu işlemişiz. Ne kadar düşebilir sevgili Barış? Yani bu konuşulabilecek de değerler var mı?
Yani şöyle, dediğim gibi hani ilk başta elektrikli otomobillerin, elektrikli araçların neden işte çekinen insanlar, almaya çekinen insanlar nelerden endişe ediyor diye söylemiştim. Bunlardan bir tanesi menzil endişesiydi. Diğeri de bu aslında haberimize konu olan bu elektrikli araçlardaki bataryaların değişim maliyetleri, değişim ücretleri. Yani baktığımız zaman evet, elektrikli araçlar böyle yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığında, yaygınlaştığında gerçekten elektrikli araç pillerin en azından maliyeti aracın neredeyse yarısına denkti. Yani baktığın zaman 30 bin euroluk bir elektrikli otomobili düşün. O zaman bunun bataryasının maliyeti, bataryasının ücreti 14-15 bin euro civarındaydı. Baktığın zaman insan şunu düşünüyor. Ya ben bu arabayı tamam hani çevreci şeyini bir kenara bırakıyorum. Herkes çevreci açıdan bakmıyor. Bunu bir kabul etmek lazım yani. Kese açısından bakıyor. Ya ben bu işte içten yanmalı motorun şeyinden, bakım masrafından kurtulayım. İşte yakıt şeyi vermeyeyim. Elektrikle daha az evden şarj edeyim. Biraz daha tasarruf yapayım. Ama abi, şunu da düşünüyor. Ya ben tasarruf yapacağım ama günün sonunda işte ne bileyim birkaç 5 sene 10 sene sonra, ya şöyle bir yanlış algı da var. Arabada 2-3 sene sonra, 4 sene sonra ben bataryayı değiştirmek zorunda. Hayır efendim, bataryayı değiştirmek zorunda kalmayacaksın. Zaten bu araba 8-10 yıl, belki de daha fazla zaten bunun bataryası kullanılabiliyor. Bataryanın ömründe yani şöyle kapasitesinde bir azalma oluyor. Sen işte aldığında bataryanın %100'ünü kullanabiliyorsan belki de işte 8-10 sene sonra %70-75-80'ini kullanabileceksin ama batarya ölmeyecek yani tamamen.
Evet, telefonlarda da aslında zaman zaman görünüyor. Çok az konuşuluyor bu söylediğin gibi. Otomobillerde de aynı şey geçerli. Bu pek de dikkate alınmıyor. Öyle bir korku var. Bir de sanki elektrikli arabalar, yani Tesla'yı düşündüğün zaman daha bugün çıkmadı ki bu araba. Yani yıllardır, yani herhalde 10 yıldır falan kullanıyoruz değil mi elektrikli arabaları bir şekilde?
Yani aşağı yukarı kullanıyoruz. Yani aşağı yukarı o kadar var. İşte Tesla'nın yavaş yavaş hayatımıza girmesi, elektrikli arabanın yaygınlaşması şeklinde böyle bir o kadar bir süreç var aslında. Şöyle dediğim gibi yani en büyük endişelerden bir tanesiydi bu. Hatta şöyle bir görsel var baktığım zaman, işte 30 bin dolarlık bir araç olduğunu düşünelim. 2020 yılında %50'si iken, bu fiyatın %50'si iken batarya değişim maliyeti 2024 yılında %37'ye kadar düşmüş. 2030 yılında da bunun %15'e kadar düşeceği söyleniyor. Yani aslında baktığımızda bu günümüze kadar 2020'den bu yana hızlı bir düşüş oldu. Ama işte 2030'a kadar biraz daha bu düşüş yavaş olarak ilerleyecek ama düşmeye devam edecek. Yani şunu söyleyebiliriz. Sen bugün eğer elektrikli araç almak istiyorsan ve ben ya batarya değişim ücreti çok yüksek diye endişe ediyorsan, bugüne göre kendini baz almaman lazım. Sen bugün aldığın elektrikli aracı sen 8-10 sene kullanabileceksin. Bataryası sana, yani çok bataryada bir sıkıntı olmadığı sürece, tabii ki hani herhangi bir sıkıntı işten yanmalı motorlu araçlarda da çıkabiliyor. Motorda bir sıkıntı oluyor, motoru değiştiriyorsun veya rektifiye oluyor, bir şey oluyor. Onları da düşünürsek herhangi bir arıza olmadığı durumda, herhangi bir sıkıntı olmadığı durumda zaten sen onu 8-10 yıl kullanacaksın. 8-10 yıl kullanman demek senin burada 2024 yılındayız. 2025'e giriyoruz. 2030-35 arası oluyor. 2030-35'te zaten bataryanın değişim maliyeti çok çok düşecek. Yani evet. 2030'da tahmin edilen arabanın işte fiyatının %15'i diyorum. Yani 2035'te belki çok çok daha düşecek. Evet. Muhtemelen hani o zaman zaten katı hal pillere de geçiş yapmış olacağız. Onun da etkisi olacak. Ama bu maliyetler çok çok aşağı düşecek. O yüzden hani şu anda günümüzde ben elektrikli araba alayım ama işte batarya değişim ücreti çok yüksek gibi bir endişe birazcık hani burada çok da
yersiz kalıyor.
Yani. Bir durum değil. Çünkü biraz yersiz kalıyor diyebiliriz. Burada tabii ki haberdeki rapora baktığımızda şu anda değerlere bakacak olursak bir rapora göre 2030'daki tahmini paket fiyatı kilowatt başına $64 seviyesine inecek diyor. Yani baktığımız zaman bu tabii ki değişik araştırmalar var, değişik raporlar var. Mesela bu rapor o aynı süre içerisindeki en yüksek değeri veren rapor. Diğerleri, diğer raporlar, bazı analiz firmalar bunun kilowatt saat başına $35'lara kadar düşebileceğini söylüyor. Yani baktığımız zaman tüm raporların ortalamasını alırsak eğer 2030 için tahminlerin kilowatt saat başına ortalama $50 civarında olacağını söyleyebiliriz maliyet tarafında. Yani bunun kilowatt saat başına $50 vurduğunda bir bataryanın değişim ücreti ne kadar olabilir? Yani 80 kilowatt saatlik bir bataryayı düşün. Bunu 50 ile çarptığında ne kadar yapıyor? $4000 mı yapıyor?
Evet, evet gibi bir şey yapıyor, doğru.
Yani $4000 civarında bir sana burada maliyet. Yani günümüzdeki şunu düşün. Günümüzde ne kadar? 2020 yılında ne kadarmış bu? Yarısı demiştim. $30,000'lık bir aracın yarısı $15,000. Batarya evet. Değişim maliyeti $15,000 seviyesindeyken belki de 2030'lu yıllarda işte $3,000-$4,000 seviyelerine düşecek. Belki de 30-35'lere geldiğimizde çok daha düşük seviyelere düşecek. O yüzden burada en azından batarya değişimi tarafında hani bu sıkıntıyı çok yaşamamak lazım. Ha günümüzde şunu da diyebilirsin. Belki bataryamda sıkıntı çıkacak. Ben 8-10 seneden evvel değiştirmek zorunda kalacağım. Zaten elektrikli otomobil üreticileri batarya tarafında diğer araca verdiği garantiden farklı olarak 2 yıl, 3 yıldan farklı olarak 8 yıla varan garanti süreleri sunuyor. Hani sen bu noktada da zaten evet. Bataryanda bir garanti var. Yani beklenenden daha düşük seviyede olması durumunda bu şarj batarya kapasite düşümünün beklenenden çok daha az olması durumunda, daha doğrusu yanlış ifade ettim, beklenenden daha fazla olması durumunda zaten sana üretici bunun bir garantisini sunuyor. O yüzden hani bu konularda çok endişe etmemek lazım.
Hiçbir şey yok.
Evet, evet. Batarya değişim maliyetlerinin de zaten raporlara göre hızla düştüğü ortada. Yani şöyle. Evet,
ya Model S'le, Tesla Model S'le başlamışız böyle baktığında. Bugünün yaygın konusuna bakarsan eğer mesela Tesla Model S'i düşünsen, ne bileyim Nissan Leaf'i düşünsen, bunlar uzunca süredir 2010'larda çıkmış araçlar. Bugün şimdi bu araçlarla ilgili abi çöp oldu bu arabalar diyen yok. Yani hani o yüzden ki aslında hani yurt dışında bizden çok daha farklı işliyor işte. Bizde biraz daha araba çok kıymetli. Yani örneğin şimdi dün sevgili Özgür Bilge'nin tweetinde görmüştüm. Önceki gün bu yurt dışı telefon harç fiyatları 45 bin TL'ye çıkartıldı. Bununla ilgili bir videomuz var bizim zaten. İşte dışarıdan telefon alır mı alınmaz mı? Ne olacak bu yeni fiyatlarla beraber, vergilerle beraber diye bir mantığı yok. Telefondan daha pahalıya geliyor dedik vergi. Fakat Özgür Bilge Almanya'da yaşıyor. O bir şey paylaşmış. Mesela Mini Cooper var. Kaç modeldi bakmadım ama. Ya 1500 Euro'dan daha az. Yani 45 bin liraya geliyor 1500 Euro. Diyor ki 1500 Euro'dan daha düşük fiyata Mini Cooper alıyorsun, Golf alıyorsun, Corsa alıyorsun. Tabii ki modelleri daha eski ama şey de değil. Yani 1950 model, 70 model bir şeyden de bahsetmiyorum yani. Adam 45 bin liraya araba alıyor. Ya öyle olduğu zaman adam için, yani öyle birisi için tabii araçların değeri çok daha düşüyor ve bu yüzden de batarya fiyatının çok daha düşük olmasını bekliyorum ben de. Yani çünkü eskiyecek araba, yani onun zaten değeri düşecek, bir nevi eskitme meselesi olacak ama yani biraz böyle Türkiye'de o iş çok sıkıntılı olabilir diyeceğim. O da zaten sıfır araba gibi de değil, yani Türkiye'ye sokarken bunun vergisi çok daha yüksekse bile en azından pil alacağın zaman pil değişiminde o kadar da pahalı olmayacaktır. Umarım üzmeyecek diye düşünüyorum. Ama bakalım neler göreceğiz tabii yani onu da merak ediyorum. Yani pil bakalım elektrikli arabalar mı kazanacak bu işi, Çinliler mi kazanacak bu işi, yoksa hayır hibrit tarafta başka gelişmeler olacak veya işte neydi bizim şu diğer yakıtımız hidrojen o tarafta mı bir gelişme olacak da onları mı göreceğiz, neler göreceğiz merak ediyorum. Bana göre hidrojen bu işin doğayla ilgili tam bir çözüm istiyorsak hidrojeni çözmemiz lazım. Ama olur olmaz, elektrik ne kadar iyi olur olmaz onları da beraber göreceğiz. Ki Mercedes'in yaptığı bugünkü en önemli haber demiştik zaten. Ama çok da kolay anlaşılmayabilir, dinlemek lazım. Onunla beraber bambaşka konuları da konuşabilir hale geliyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir elektrik meselesine kavuşmamız da muhtemel bu durumda. Yani araban zaten gündüz güneşi aldı. İşte ondan sonra sen gündüz git, nereye gidersen git yani. Yani her gün sana yetecek kadar enerji çıkartan bir arabayı aldığın zaman Trugolar bilmem neler falan filan elektrik şirketleri de ağlamaya başlar. Eskiden evet. Şey denirdi biliyor musun? Biliyorsun hatırlarsın. İşte petrol şirketleri yaptıkları lobilerle işte bu sürdürülebilir enerjiye karşı bir durum ortaya çıkartıyorlardı. Şimdi büyük ihtimalle biz de zannediyorum bu elektrik sağlayıcısı şirketler, elektrik sunan şirketlerle ilgili konuları duyacağız belki de yakın zaman sonra. Çünkü zaten adam güneşten bunu alabiliyorsa, bunları bu enerjileri bulabiliyorsa bir daha ben de gidip bir yerden bir elektrik alayım, şunu alayım, bunu alayım demeyeceksem işler değişecek. Yeni bir dünya düzenine doğru gidebilir ki doğa anlamında, iklim değişiklikleri anlamında bunlara da ihtiyaç olduğu muhakkak. Çünkü dünyaya çok güzel babalar gibi karbon salıyoruz. Hemen BYD'nin 10 dakikada şarj olacak yeni Blade bataryasına geçelim. Bizim çok sıklıkla seninle konuştuğumuz acaba yerini gerçekten alabilir mi diye konuştuğumuz meseleler vardı. O da yani benzin istasyonuna gittin 5 dakikada 10 dakikada çıkıyorsun ama öyle olmazsa ne olur diyorduk. İşte BYD sağ olsun o işi de galiba hallediyor. Tabii diğer markalar da var bu anlamda, sadece BYD değil, sadece Çinliler değil. Ne sunacak BYD'nin yeni bu pil sistemi, bataryası?
BYD'nin ünlü Blade batarya teknolojisini zaten artık hani Türkiye'de de satışa sunulduğu elektrikli otomobilleri yakından araştıranlar vardır. Yakından tanıyoruz. Kendi tasarımına sahip, kendi hücrelerine böyle bıçak şeklinde ince hücrelere sahip olduğu için hatta Blade batarya şeklinde isimlendirilen bir batarya. Lityum demir fosfat kimyasına sahip. Lityum demir fosfat bataryaların genel olarak şarj hızı düşük, enerji yoğunluğu düşük olmasıyla biliyoruz ama BYD bu tarafta yaptığı yeniliklerle en azından bu şarj hızı tarafında bazı geliştirmeler yapmaya çalışıyor. Bunun en büyüğünü ikinci nesil Blade batarya teknolojisiyle yapacak. 2025'in ikinci yarısında üretmeye başlayacağı söyleniyor burada. Günümüzde baktığımızda işte bu bataryaların şarj hızı, bu arada C değeri bataryaların ne kadar hızlı şarj olduğunu ortaya koyan bir değer. Örneğin 1C ise işte 1 saatte şarj oluyor. 2C ise yarısı 30 dakikada şarj oluyor. Gibi gibi işte 4C ise 20-25 dakika civarında şarj oluyor gibi düşünebiliriz böyle basit bir anlatımla. Baktığımız zaman işte ikinci nesil Blade bataryanın en çok dikkat çeken değerlerinden bir tanesi 5.5C'den daha yüksek. Yani daha öncelerinde 6C şeklinde konuşuluyordu. 6C, 5.5C, 6C olması ne demek? Bataryanın DC hızlı şarjla 11 dakikada hatta 6C olursa 10 dakikada şarj edilebileceği anlamına geliyor ki hani bizim aslında her zaman konuştuğumuz değerlere yaklaşıyor. 10 dakikada şarj, belki 5 dakikaya kadar hani bunu çekebilirlerse en azından ilerleyen süreçte, ama lityum demir fosfatla bunu hani ulaşmak çok mümkün olmayabilir belki ama
ya, fullemeyelim NS'ler... abi, yarısı da olsa olur yani gerçekten hani yani tamam yarısı da olsa da bile 5 dakikada yarısını doldurdun demek bile bence çok büyük bir artı olur.
Ya evet, gerçekten yani 500 kilometre gidebildiğini düşün bir bataryayla, 10 dakikada bunu %10-80 arası dolum yapabildiğini düşün yani. Evet. Zaten işte sen bugün benzin istasyonuna gitsen bile aracı park ettin, işte bilmem ne aldın, yakıtı doldurdun, gittin, ödedin bilmem ne. Zaten senin 4-5 dakikanı belki daha fazla ya da markette bir tane ürün gördün, dur şuna bir bakayım dedin falan. Hani gitti yani süren. O yüzden
hele ki Türkiye'de bir işte zam haberi gelsin, gör bakayım akşamleyin kaç dakikada çıkıyorsun. O yarım saati geçiyor oradan çıkışın yani. Bir daha benzin alacağım ben. Kaç sefer vazgeç ulan zaten yarın bir daha alacağım ben bunu. Boş ver almayayım bari deyip çıktığım da çok. Türkiye gibi yaşıyorsan zaten daha da zor olabilir. Allah'tan şu sıra yok gibi de.
Evet, gerçekten hani 5.5C dediğimizde yüksek bir değer. Yani 10-11 dakikada şarj olduğunu söylüyoruz. Günümüzde yani baktığımız zaman işte özellikle BYD tarafında konuşacak olursak maksimum DC şarjlarının böyle 3-3.5-4C seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu arada Çin'in en büyük batarya üreticisi CATL biliyorsun. Bu çalışmalar yapıyor. O 5C'ye geçiş yaptı bazı üst seviye modellerde. Artık BYD'nin de zaten böyle bir atılım yapması gerekiyordu en azından. Çünkü Çin'de CATL'den sonra en yüksek batarya tarafında en yüksek pazar payına sahip olan şirket BYD. O yüzden hani rekabette kalabilmesi açısından zaten böyle bir geçiş yapması gerekiyordu.
Onun dışında ne kadar büyük bir rekabet var. Yani evet, kendi liglerinde oynuyor adamlar bu elektrikli konusunda.
Gerçekten öyleler yani. Hani Ar-Ge tarafında olsun, hani bu seri üretim tarafında olsun, gerçekten ciddi değerler, ciddi rekabet ortaya koyuyorlar diyebiliriz. Onun dışında baktığımız zaman tabii ki 5.5C şarj demiştik. Deşarj tarafında da 14C'den fazla bir deşarj oranı sunması bekleniyor. Yani deşarj, aslında pilin deşarj oranı da çok önemli. Neden? Çünkü özellikle performanslı araçlarda pilin çok hızlı deşarj olabilmesi demek elektrik motoruna sağlayacağı, verebileceği gücün o denli yüksek olması demek. Yani biz zaten araçlarda bataryadan enerji yiyen sadece elektrik motorları yok. Aynı zamanda işte bunun kliması var, multimedya sistemi var. Bunların hepsini aynı anda açtığında, yani düşün, klimayı fulllediğini düşün, multimedya sisteminden bir şeyler yaptığını düşün ve yüksek hızda o sırada seyrettiğini düşün. Yani bunların hepsi aracın aslında bataryasının deşarj süresiyle ilintili. Sana ne kadar deşarjda ne kadar akım verebildiğiyle, ne kadar güç sağlayabildiğiyle alakalı olduğu için özellikle yüksek performanslı araçlarda bu bataryanın sağladığı deşarj süresinin de oldukça yüksek olması lazım ki baktığımız zaman 14C'lik bir deşarj süresinin de BYD'nin en azından BYD'nin yaptığı gelişmelerde önemli bir değer olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle bu değer dediğim gibi yüksek performanslı araçlarda önemli. Yani çok aslında baktığımızda aile araçlarında çok yüksek güç gerektirmeyen araçlarda 14C'lik bir değere ulaşılması çok da mümkün değil. Ama şurada şunu görüyoruz. BYD'nin bu ikinci nesil Blade bataryasını demiştim ya, onun elektrikli araç markası var, Yangwang isimli. Onun U7 modeli var. Performanslı bir model. 1000 beygir güce sahip bir araç. Birden çok motoru bulunduran. 1000 beygir güce sahip bir araç. Bu bataryanın da ilk olarak bu modelde kullanılacağı söyleniyor. İşte buradan neden işte yüksek güçte böylesine yüksek deşarj güçlerinin değerlerinin gerektiğini buradan anlayabiliyoruz. BYD'de bu modelde kullanacağı için 14C'lik bir deşarj katsayısından bahsediyoruz aslında burada. Bunlar çok önemli değerler. Dediğim gibi bakalım hani kapasiteleri ne olacak, nasıl kimya sunacaklar. Biliyorsun günümüzde artık batarya tarafında çok farklı şeyler denenmeye başlandı. İşte silikon kullanılmaya başlandı. Onun dışında katı hal pillere geçiş yapılıyor. Katı hal piller öncesinde lityum demir fosfat kimyasıyla NMC'yi birleştirmeye çalışan markalar var. Buradan ikisinin de avantajlarını alıp birbirine harmanlamaya çalışan markalar, şirketler var. Böyle geliştirmeler yaparken BYD'nin en azından kendi Blade bataryasında böylesine güzel değerler sunması, yüksek değerler sunması da umut vaat edici diyebiliriz.
Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten uzun uzadıya keyifli bir bölüm oldu. Ben de son olarak şunu söyleyeceğim. Bu bataryalarla ilgili konuşurken sanki bir sohbet oldu sevgili Hüseyin Usta'yla. Bugün hem Özgür Bilge'yi hem Hüseyin Usta'yı konuşmuş olacağız. Bizim teknoloji tarafında Beyaz Teknoloji'de program yapıyorduk beraber. Onlara da selam olsun. Orada bir şey konuşuyorduk. Tesla ile ilgili galiba işte bu araçlar kış şartlarında yola çıktığında, işte elektrikli araçlardan bahsediyorum. Gittin işte bataryası bunun soğukta çok daha çabuk bitiyor. O yüzden arabada kalırsın, başına iş gelir, donarsın tarzında. Buna karşı çıkan bir post üzerine konuşuyorduk. Yani işte hayır ya işte hani arabada da aslında standby modunda diyelim, yani araba durdu, çalışmıyor, daha doğrusu araba durdu, karda kaldın bir yerde, bu seni aslında 70 saat götürür, 60 saat götürür, yani içerideki şeyleri kullanabilirsin diye bir veri vardı. Onun üzerine konuştuk. Sevgili Hüseyin Usta dedi ki, güzel bir şey söyledi, ben kullanmadığım için bilmiyorum ama kullanandan bunu dinleyince tabii dedi ki, ya biz Ankara'dan geldiğimizde zaten onu bırak, Ankara'dan İstanbul'a gelirken bakalım yetecek mi, bir yerde şarj edeceğiz bunu ama hani oraya gidelim bir şarj edelim diye düşünüyoruz. Zaten sen o yolu yapmış oluyorsun. Bir de geldin yolda kaldın diyelim, Bolu'da bir yerde kaldın. Yani o karda bir yerde daha ulaşamadan kaldın. Yanmışsın ya. Yani. Bir daha o seni ısıtacakmış bilmem neymiş. Sen zaten bırak onu doldurma noktasına yetişeyim diye düşünüyorsun dedi. Dedim ya bir dakika, böyle olunca çok mantıklı oluyor hakikaten. Çünkü o zaman şarjı zaten bitirmiş oluyorsun. Yani o hani yolda her dakika durup, yani işte atıyorum her çeyrek depoda bir durup şarj etmen gerekiyor belki de böyle baktığında. Ya da belki kış şartlarında bu hani ya kar yağabilir bir şey olur yolda kalabiliriz diye düşündüğünde belki de çeyrek çeyrek şarj ederek gelmen lazım ki bu tehditten bertaraf ol. Sanki o da böyle çok da mantıklı gelmedi öyle olunca. Çünkü gerçek bir kullanım örneğini dinleyince hani 60-70 saat kullanabiliyorduk bunu yani ısıtıyordu seni diye düşünmen yanlış oluyor. Çünkü zaten bitiyor. Elektrikli araçlarda ne yapacağız ya? Ben şeyi mi götüreceğim? Bak mesela burada göstereyim. Ne yapacağız yani? Bunu mu acaba mesela ben öbür türlü benzinciye gidiyorsun, benzin alıp geliyorsun. Şey olduğunda bu bittiğinde hani bunları mı alacağız geleceğiz mesela? Hani geldim abi dolduruyorum abi falan mı diyeceğiz? Ne yapacağız ya? Yani? Nasıl olacak? Orada
işte bu... Yani şöyle birincisi zaten şimdi şunu bir kesinleştirmek lazım. Elektrikli otomobil kullanmak tabii ki günümüz şartlarında şarj istasyonları yaygınlaştıkça işte her yakıt istasyonunda mesela 2-3 tane şarj cihazı konumlandırılsa mesela zaten herhangi bir sıkıntı görmeyeceğiz. Çünkü uzun yolda giderken otoyolda bir sürü zaten yakıt istasyonu görüyorsun. Şimdi elektrikli araba kullanmak gerçekten bir yolculuğa çıkacağın esnada hesaplama gerektiriyor. Ben işte nerede ne yapmam gerekiyor, benim ne kadar bir şeyle şarj oranıyla gitmem lazım. Bunu sen özellikle soğuk havalarda ki hani böyle çok yolda kalabileceğin ne olabilir? İşte böyle yoğun kar yağışı gibi durumlar evet. Olabilir. Onlar da Türkiye koşullarında en azından bakacak olursak ne kadar kar yağıyor ki zaten baktığın zaman. Hani çok doğu, Türkiye'nin doğu tarafına
konuşuyor. Yani. Doğuda olursan olmaz. Hiç boşuna denemene gerek yok. Adam 3 gün kayıttı mesela babası buldu ağladı falan. Hani evet. Yani düşündüğün zaman onlar mesela 3 günde hakikaten çıkamazsın elektrikli arabadan.
Ya 3 gün o zaman zaten senin içten yanmalı motorlu aracın da dayanmaz. Hani ona baktığımız zaman öyle.
Tabii canım evet.
Yani kıyaslayacak olursak o kadar uzun vadeli ve ama hani kısa vadede zaten sen eğer böyle bir risk varsa senin bataryanın dolum süresini, doluluk oranını iyi ayarlaman lazım. Dediğin gibi belli bir seviyenin üzerinde tutman lazım ki her şekilde bir yolda kalma durumunda olduğunda senin için bir risk yaratmasın. Bir de batarya kimyasını iyi bilmek lazım. Sen eğer soğuk iklimin olduğu, böyle kar yağışının, eksi derecelerin yoğun olarak yaşandığı yerde elektrikli otomobil tercih etmek istiyorsan lityum demir fosfat kimyasına, LFP kimyasına sahip bir araba almayacaksın. Çünkü eksi derecelere, soğuk hava koşullarına dayanma ihtimali NMC'lere göre çok daha düşük. NMC tercih etmeye çalışacaksın ki eksi derecelere vardığında senin bataryan biraz daha dayanıklı olsun. Tabii ki maliyet tarafında artıları eksileri var ama özellikle soğuk hava gerçekten batarya kimyasına göre çok değişiyor. Hani bu noktada ben şunu söyleyemem ya hani yolda kaldın elektrikli araçta öldün bittin. Hani öyle bir durum olmaz. Sen eğer zaten bir şekilde tedbirini aldıysan bu noktada senin için çok sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü peki uzun süreleri ardında...
Hakikaten yolda kaldım şarjım bitti. Bu powerbankle mi geleceğim ben? Ben mesela bununla gelebilirim aslında düşünüyorum şimdi de sesli. Ne yapacağım? Benzin diye yakıt bitti, enerji bitti. Planlamamışım, unutmuşum. Bir yere kadar geldim, kaldı. Ne yapacağım? Yani bir tane vehicle to vehicle, V2V yapan bir araç bulacağım ya. Ya da böyle bir tane devasa power bankle geleceğim. Bu mesela hakikaten maşallah var bunların. Enteresan. Ya zaten lityum demir fosfat var galiba bunda da. Ben yanlış bilmiyorsam hemen bakayım. Öyle zannediyorum. Bu arada hemen lafı da uzattım. Süremizi de açtık. Bir boş bayine gittim. Bugün arabayla ilgili bir şey, muayene vardı. Oraya gitmiştim. Boş bayine gittim. Motor egzoz muayenesi yaptırdım. O sırada baktım etraf TOG kaynıyor. Dedim hayırdır ne yapıyorsunuz hani şey mi? Bakımlarını mı yapıyorsunuz? Çünkü bakım da çok da makul gelmedi o kadar arabanın bir yerde olması. Güncellemelerini yapıyoruz. Platform güncellemesini yapıyoruz. Ondan sonra kendilerini diğer güncellemeleri yapabiliyorlar ama biz platform güncellemelerini yapıyoruz dediler. Zannediyorum o yeni güncelleme geliyor. TOG'la da ilgili herhalde bu yeni güncelleme sonrası daha fazla bilgiye, kullanım verisine ulaşabileceğiz diye tahmin ediyorum. Bakalım orada veriler, bilgiler, geri bildirimler nasıl gelecek? Umarım olur, başarılı olurlar diyeceğim. Diyorum ve artık bugünü kapatmanın zamanı geldi. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ve
ben teşekkür ederim sevgili Barış. Evet, kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Sana az önce bir şey sormuştum. Powerbank'le mi dolaşacağız demiştin. Türkiye'de de ve dünyanın birçok yerinde aslında şu var. Şimdi tabii ki bir ihtiyaç varsa, nerede bir ihtiyaç varsa ona yönelik bir hizmet vardır. Türkiye'de de şu oluşmaya başladı. Elektrikli araçlar dediğin gibi unuttun, bir şey oldu, bir sıkıntı oldu. Yolda kaldın, enerji, şarjın bitti. Yani arabayı oynatma imkanın yok sonuçta. Dediğin gibi gidip yakıt da alamazsın. Ben bu bidonu doldurayım, arabaya yakıt koyayım şeklinde bir şey de yapamazsın. İşte onun için neler var? Onun için hizmetler var. Bildiğin mobil yakıt istasyonu gibi hizmet veren, sen arıyorsun, diyorsun ki şurada kaldım, elektrik aracımın şarjı bitti. Tabii ki ücreti mukabilinde geliyor. O mobil şarj istasyonundan, o şeyden ne derler artık? Enerji deposuna, elektrik deposuna. Evet, senin aracını şarj ediyor. Sen de ücretini ödeyip yoluna devam ediyorsun. Umarım tabii ki kimse böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmaz. Gerçekten çok stresli bir durum olur ama onun da mutlaka çözümü vardır. Ha, Türkiye'nin her yerinde bu hizmeti sunuyorlar mı? Ondan tam emin değilim. Yani muhtemelen.
Evet, yani diğer türlü bile olsa bunu zor bulursun zaten. Yani hani normal yakıt bile olsa, hani abi ben yakıt istiyorum, getir bana buraya dizel şu kadar yakıt getir desen, o bile bir dert yani. O yüzden dediğin doğru. Hani diğeri için de geçerli olabilecek bir konu. Peki, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bugün fazla uzun tuttuk ama bence enteresan, keyifli bir bölüm oldu. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, bilgine sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki hafta görüşmek üzere. Sözü sana bırakıyorum.
Evet, ben de her zaman olduğu gibi kapanışı yapayım. Lütfen Otogündem serisini beğeniyorsanız, seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz, öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı, son olarak da sadece emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Bunlar bizim için ve YouTube algoritması için çok önemli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.